Hoş geldiniz. Bugün size sunduğumuz kaynaklara, özellikle Müyesser Altı Yıldız'ın bir yazısına odaklanarak son dönemde dikkat çeken, hani birbiriyle ilginç bir zıtlık içinde duran iki olayı ele alacağız.
Evet.
Bir yanda biliyorsunuz vatanseverliğiyle tanınan emekli bir Bordo bereli albay var, Orkun Özerler. Siyasi eleştiriler yapıyor ve sonrası bir hukuki süreç başlıyor, tutuklanıyor. Diğer yandaysa tam o sıralarda adına çözüm süreci denen gelişmeler, Abdullah Öcalan'la ilgili yeni tartışmalar, meclisteki komisyon çalışmaları, bunlar hız kazanıyor.
Evet, tam bir eş zamanlılık söz konusu. Gerçekten ilginç.
Amacımız da işte bu. Yani bu iki zıt kutupta neler yaşanıyor, kaynaklar ne diyor, hangi detaylar önemli, belki arada kalan bağlantılar neler, bunları sizin için biraz deşifre etmek. Hadi başlayalım.
Gerçekten de zamanlama açısından bakınca insanı düşündürüyor. Bir tarafta devletine yıllarca hizmet etmiş, kaynakların ifadesiyle, vatanseverliğiyle bilinen bir askerin özgürlüğü kısıtlanıyor.
Evet.
Hemen hemen aynı günlerde öbür tarafta, yani ülkenin en hassas konularından biri, bambaşka bir atmosferde farklı aktörlerin açıklamalarıyla tekrar gündeme geliyor. İşte elimizdeki materyaller de bu iki farklı kulvarda neler yaşandığını bazen şaşırtıcı detaylarla bize anlatıyor.
O zaman ilk olarak Albay Orkun Özeller'in durumuna biraz daha yakından bakalım, değil mi? Kaynaklar ne diyor? Emekli bir Bordo bereli, aynı zamanda İyi Parti'de siyaset yapıyor.
Evet, aktif siyasette.
Tutuklanmasına giden süreçte kilit nokta anladığımız kadarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve o sıralar konuşulan yeni açılım sürecine yönelik eleştirileri.
Aynen öyle görünüyor.
Hatta Müyesser Yıldız'ın yazısında bu eleştirilerden sonra MHP'liler tarafından bayağı açıkça hedef gösterildiği, hatta tehditler aldığı falan da iddia ediliyor.
Evet, tehdit meselesi önemli. Yani resmi suçlama kağıt üzerinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi genel bir ifade olsa da kaynaklar asıl nedenin Bahçeli eleştirisi olduğunu güçlü bir şekilde ima ediyor.
Zaten şikayetçi de bizzat Bahçeli'nin kendisi. Bu da o imayı destekliyor tabii.
Kesinlikle. Bir de işin hukuki boyutunda bazı tuhaflıklar var. Kaynaklar bunlara işaret ediyor. Mesela Özeller eleştiriyi Ordu'da yapıyor, değil mi?
Ordu'da.
Eleştirinin hedefindeki Bahçeli Ankara'da ama suç duyurusu İstanbul'a yapılıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına. Kaynak metinde soruyor, hani bu yetki meselesi neden böyle diye bir soru işareti bırakıyor.
Gözaltı kararını öğrenme şekli de ilginçmiş. Kaynakta bayağı detaylı anlatılmış. Özeller baldızının evindeyken eski komşuları arıyor. Evine sivil polis izleyen ama pek de polise benzemeyen tipler gelmiş.
Evet, şüpheli bir durum yani.
Tabii aldığı tehditler de var ya, Özeller haliyle şüpheleniyor. Hemen emniyeti arayıp durumu soruyor. Gelenlerin gerçekten polis olduğu anlaşılınca da tamam diyor. Ertesi sabah kendisi adliyeye gidiyor. Teslim olmadan hemen önce de Müyesser Yıldız'la telefonda konuşuyor ve şey diyor, sözlerimin arkasındayım, sloganım şu, PKK ve Aposeverler kalleştir, Türk değildir. Bu Aposeverler ifadesi sanırım Öcalan destekçileri için kullanılıyor kaynakta.
Evet, kaynak o şekilde aktarıyor. Mahkeme süreci de, yani oradaki detaylar da ilginç. İfade SGBES'le alınıyor, hani şu ses ve görüntü bilişim sistemi.
Evet, biliyoruz.
Ama kaynaklara göre Özeller ifadesini verdiği hakimi göremiyor. Bir teknik arıza varmış. Avukatı Doğan Kozan itiraz ediyor. Sizi göremiyorum efendim, bu yüz yüzelik ilkesine aykırı diyor.
Tabii, görmesi lazım.
Hakim de maalesef teknik bir arıza var diye yanıt veriyor ve iddiaya göre Özeller'e tek bir soru bile sormadan tutuklama kararı veriyor. Yani bu durum adil yargılanma hakkı açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor, değil mi?
Yani hakimin yüzünü görmeden, soru dahi sorulmadan tutuklanıyor. Kaynakta aktarılan bu detaylar sürecin nasıl işlediğine dair gerçekten insanı düşündürüyor.
Kesinlikle. Bir de o meşhur komando marşı meselesi var savunmasının sonunda okuduğu.
Aa evet, o da vardı.
Marşı okuduktan sonra içindeki "Her yerde ben varım" dizesine bir gönderme yapıyor. Diyor ki, İnşallah bu her yerin içine cezaevi girmez. Kaynakta bu sözlerin salonda duygusal bir etki yarattığı belirtiliyor. Nim oluşuyor ister istemez.
İşte tam da Albay Özeller bunları yaşarken, yani bir tarafta milliyetçi kimliğiyle öne çıkan bir asker siyasi eleştirisi yüzünden tutuklanıyor. Diğer tarafta bambaşka bir gündem var.
Aynen öyle.
Kaynaklar diyor ki Abdullah Öcalan'ın avukatları tam 6 yıl sonra İmralı'ya gidip görüşüyorlar. Ve hemen ardından yani pazartesi günü Öcalan'ın görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bu eş zamanlılık gerçekten çok çarpıcı.
Kaynakta aynen böyle geçiyor. Öcalan, Kürtlerin yüzyıllardır hukuk dışı bir statüde tutulduğunu iddia ediyor ve kendi o bilinen demokratik ulus, demokratik cumhuriyet projesinde ısrarcı olduğunu yineliyor. Diyor ki, Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel boyutları için hukuksal çözümler şart. Kendi rol ve muhataplığına uygun bir yaklaşım bekliyor ve umut hakkı çerçevesinde adımlar atılmasını istiyor. Kaynağın bu konudaki yorumu da ilginç. Benim oğlum bina okur, döner döler yine okur diyor.
Yani aslında yeni bir şey yok, aynı şeyler tekrarlanıyor demek istiyor kaynak.
Aynen, bu yorum onu ima ediyor. Bilindik taleplerin tekrarı gibi.
Yani bir yandan yeni bir aşama deniyor, diğer yandan kaynak bunu aynı şeylerin tekrarı olarak görüyor. İlginç bir durum. Peki ya meclis tarafı? Aynı günlerde mecliste neler oluyor?
Orası da çok hareketli. Mecliste kurulan bir komisyon var, adı uzun. Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. İşte bu komisyon 10. toplantısını yapıyor.
Tamam.
Müyesser Yıldız'ın yazısına göre bu toplantıda dünyadaki farklı çatışma çözümü modelleri üzerine çalışan akademisyenler dinleniyor. Bir de MİT Akademi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse sunum yapıyor.
MİT Akademi Başkanı. Önemli.
Evet. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantının açılışında konuşuyor. Diyor ki, komisyonun nihai hedefi toplumsal bir mutabakatla yasal düzenlemeler yapmak ve bize özgü bir Türkiye modeli oluşturmak. Kapanışta ise biraz daha temkinli konuşuyor. Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı, kullanılan dile özen gösterilmeli diyor.
Peki komisyonda neler konuşulmuş? Kaynaklar bu konuda hangi detayları veriyor? İçerik olarak ne var masada?
Komisyon tutanaklarına ve kaynakların aktardıklarına bakınca tartışmalar bayağı geniş bir alana yayılmış. Mesela Atatürk ile Öcalan'ın kıyaslandığı bir tartışma yaşandığı belirtiliyor.
Vay canına!
Yine kaynaklara göre bazı üyeler kırmızı çizgilerin çok fazla öne çıkarılmamasını, orta ve uzun vadede Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının tam olarak uygulanmasını önermiş.
Özerklik şartı, bu hep tartışılan bir konu.
Evet. Geçmişteki akil insanlar heyeti gibi yapıların tekrar kurulması fikri de konuşulmuş. Daha da ileri giden talepler de var tabii. Mesela PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların durdurulması.
Durdurulması mı?
Evet, hatta çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel bir yetki verilmesi gibi öneriler bile gündeme gelmiş. Yani masada oldukça radikal önerilerin de konuşulduğu anlaşılıyor.
MİT Akademi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse'nin sunumu özellikle dikkat çekici olarak vurgulanmış, Büyük Türkiye Uzlaşısı gibi bir tanım kullanmış sanırım, değil mi?
Evet, Köse'nin ifadeleri gerçekten önemli. Kaynakta altı çizilen nokta bu. Süreci Büyük Türkiye Uzlaşısı olarak tanımlıyor ve daha önce hiçbir aşamada bu noktaya gelinmemişti diyor.
Bu iddialı bir söz.
Hem de MİT Akademi Başkanı'ndan gelince daha da anlamlı oluyor tabii. Köse ayrıca terör örgütü bileşenlerinin de sürece farklı açılardan dahil edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Şunu da söylüyor, Öcalan'ın liderliğindeki örgütün Avrupa, Suriye ve Irak'taki uzantılarıyla temaslar devam ediyormuş. Süreç tamamen devlet sahipliğiyle ve güçlü bir siyasi iradeyle yürütülüyor diyor.
Yani devlet kontrolünde ve geniş bir ağ üzerinden ilerliyor demek istiyor.
Aynen öyle. Bu da sürecin sadece belli aktörlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.
Peki Köse'nin bahsettiği bu uzlaşının nihai hedefi neymiş? Sadece silahların susması mı yoksa daha fazlası mı?
Hayır, çok daha geniş bir çerçeve çiziyor. Kaynaklara göre nihai hedef sadece çatışmanın bitmesi değil. Aynı zamanda adaletin tesisi, toplumsal güvenin yeniden inşası, farklı kimliklerin bir arada barış içinde yaşamasının net bir şekilde güvence altına alınması. Hatta işi toplumsal sözleşmenin yeniden inşasına, yani yeni bir anayasaya kadar götürüyor. Bu ifadeler hedeflenen dönüşümün ne kadar köklü olduğunu gösteriyor aslında.
Bu gerçekten çok iddialı bir hedef tanımı. Peki diğer siyasi aktörler ne diyor? Özellikle DEM Parti mesela, onların yaklaşımı nasıl, talepleri neler?
DEM Parti kanadından da tabii ki sesler yükseliyor. Kaynakta Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamaları var. Koçyiğit diyor ki, komisyon üyeleri mutlaka Öcalan'la görüşmeli.
İmralı'ya gidilmeli diyor yani.
Hatta daha da ileri gidiyor. Açın İmralı'nın kapılarını, Sayın Öcalan gelsin mecliste konuşsun, düşüncelerini komisyona anlatsın gibi bir çağrı yapıyor. Komisyonun artık laf üretme, dinleme aşamasını geçip somut yasa teklifleri hazırlaması gerektiğini söylüyor. Yoksa süreç tıkanır diyor. Bir nevi uyarıyor. Yani onlar da sürecin hızlanmasını ve Öcalan'ın doğrudan işin içine katılmasını istiyorlar.
Peki ya işin diğer ucu PKK kanadı, oradan gelen mesajlar ne yönde? Onlar ne diyor bu sürece?
Oradan gelen mesajlar ise daha tehditkar bir tonda. Kaynakta örgütün Kandil'deki yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarına yer verilmiş. Kalkan, Öcalan'ı 60 milyon Kürt'ün önderi olarak tanımlıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir kararnameyle Öcalan'ı serbest bırakabileceğini iddia ediyor.
İddia ediyor.
İşin tehdit boyutu da şu sözlerinde. Kendimizi zor tutuyoruz, öyle diyebilirim. Bu da tabii sürecin bir başka gerilim hattını oluşturuyor.
Yani bir yanda mecliste diyalog, uzlaşı çağrıları, MİT'ten büyük uzlaşı vizyonu, diğer yanda Kandil'den üstü kapalı ya da açık tehditler ve tam bütün bunlar olurken Diyarbakır'da da bir hareketlilik varmış galiba.
Evet, evet, tam da bu açıklamaların yapıldığı günlerde Diyarbakır'da DEM Parti ve DBP'nin de içinde olduğu Özgürlüğe Ses Ver diye bir platform, Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenliyor.
Yürüyüş.
Kaynağın aktardığına göre yürüyüşte Öcalan posterleri falan taşınıyor. DBP eş başkanı Çiğdem Kılıçkın Uçar da bir konuşma yapıyor ve diyor ki, meclisteki araştırma komisyonu bizzat Öcalan'ın iradesiyle kuruldu.
Vay be. Yani komisyonun meşruiyetini Öcalan'a bağlıyorlar bir nevi.
Aynen öyle bir iddia ortaya atıyor. Bu da sürecin farklı kesimlerce nasıl görüldüğünü, nasıl sahiplenildiğini göstermesi açısından önemli bir detay bence.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da Suriye meselesi ve meclis komisyonundaki başka gerginlikler de varmış. Onlara da kısaca bir değinelim mi?
Tabii, tabii. Kaynaklar onlara da yer veriyor. Mesela Barzani medyası kaynaklı bir haber çıkıyor. Türk askerinin Suriye'nin Afrin bölgesinden çekilmeye başladığı iddia ediliyor.
Çekilme mi?
Ama Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bunu kısmen yalanlıyor. Diyorlar ki olası bir çekilme ancak sınır güvenliği tam sağlanırsa ve terör tehdidi ortadan kalkarsa söz konusu olabilir. Yani orada da bir belirsizlik durumu var.
Anladım.
Meclis komisyonundaysa tansiyon yükseliyor bir ara. Kaynağa göre geçmişte Hizbullah üyeliğinden ceza almış bir derneğin temsilcisi Mehmet Bekir Şimşek komisyonda konuşurken PKK'yı eleştirince DEM Partili üyeler çok sert tepki gösterip salonu terk ediyorlar.
Olay çıkmış yani.
Evet. Sonra aynı kişi konuşmasının devamında asker ve polisi de katliam yapmakla suçlayınca bu sefer MHP'li komisyon başkanı vekili Fethi Yıldız müdahale ediyor. Biz sizi buraya askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık diyerek uyarıyor. Bu olay da komisyondaki hassasiyetlerini ve potansiyel çatışma noktalarını gösteriyor aslında.
İşte geldik tüm bu dağınık gibi görünen parçaları birleştirmeye. Kaynakların bize sunduğu tablo, Miyeser Yıldız'ın yazısının da vurguladığı gibi gerçekten müthiş bir tezatlık, bir çelişki içeriyor. Bir tarafta 28 yıl bu ülke için üniforma giymiş emekli bir bordo bereli albay Orkun Özel,
evet.
Kaynaklara göre tek suçu iktidarın ortağı olan bir partinin liderini ve hükümetin yürüttüğü yeni açılım politikasını eleştirmek, önce tehditler alıyor, sonra da kendini cezaevinde buluyor.
Aynen öyle. Diğer tarafta ise bambaşka bir film dönüyor sanki. Açılım, çözüm süreci, Büyük Türkiye uzlaşısı gibi isimler altında İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın talepleri, istekleri avukatları aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. PKK'nın Kandil'deki yöneticileri çıkıp açıkça tehditler savurabiliyor. Meclisteki komisyonda yerel yönetimlere özerklikten tutun da yeni bir anayasaya kadar, yani son derece hassas ve tartışmalı konular rahatça masaya yatırılıyor.
Evet.
Sokaklarda, meydanlarda Öcalan lehine sloganlar atılabiliyor, serbest bırakılması için gösteriler düzenlenebiliyor. Müyesser Yıldız yazısını tam da bu durumu özetleyen şu cümleyle bitiriyor. Bordo bereli Orkun Özerler hapiste, bölücüler mecliste, meydanlarda. Halimiz, ahvalimiz budur. Bu cümle yaşanan bu derin çelişkiyi, bu ironiyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor gerçekten.
Bugün size sunduğumuz kaynaklar üzerinden Albay Orkun Özer'lerin tutuklanma sürecini ve neredeyse aynı anlarda çözüm süreci denilen eksende yaşanan o baş döndürücü gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi ortada hakikaten son derece karmaşık, çok katmanlı ve ciddi zıtlıklar barındıran bir manzara var. Bir yanda milliyetçi hassasiyetlere, siyasi eleştirilere karşı gösterilen çok sert, hatta hukuki bir tepki.
Evet, kesinlikle.
Diğer yanda ise bambaşka gruplarla çok farklı bir dilde yürütülen bir diyalog ve bir çözüm arayışı çabası gözlemleniyor.
İşte tüm bu yaşananlar silsilesi ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Aile devlet yapısı içinde bu kadar farklı ve zaman zaman birbirine tamamen zıt görünen adalet anlayışları, hak anlayışları, güvenlik ve çözüm yaklaşımları nasıl bir arada var olabiliyor? Yani devlet aklının bir yüzü terörle mücadeleyi, ulusal bütünlüğü en katı biçimde savunurken, diğer yüzü nasıl oluyor da aynı anda farklı kimliklerin talanması, toplumsal barışın kurulması, hatta yeni bir toplumsal sözleşme gibi iddialı hedefleri gündemde tutabiliyor?
Çok doğru bir soru.
İşte size sunduğumuz bu kaynaklarda yer alan tüm bu bilgiler ışığında belki de size düşen şey bu gerilimli eş zamanlılığın, bu farklı kulvarlardaki koşunun nereye varacağını, hangi anlayışın galip geleceğini ve bunun Türkiye'nin yakın geleceği için ne gibi sonuçlar doğuracağını biraz düşünmek.